Ayrım 33, Güvenlik Duvarı, Henning Mankell, sayfa 396, 32. Bölüm. Martinson Wallander'ı ağzı kulaklarında karşıladı.
''Ben de seni aramaya çalışıyordum.'' dedi. ''Neler oldu bir bilsen.''
Wallander vücudunda birikmiş patlamayı bekleyen büyük bir gerilimle Falk'ın ofisine girdi. Martinson'un suratını yumruklamamak için avuçları kaşınıyordu. Fakat Martinson gülümsedi, hemen o sabahki işlerinden bahsetmeye koyuldu. Wallander bir nevi rahatladı, bir nefes aldı. Martinson'dan hesap sormak için sonra vakti olacaktı. Ayrıca Martinson'un gülüşü onu durdurmuştu. Ya Höglund Martinson'un niyetini yanlış anlamışsa? Martinson belki Holgersson'la başka bir şey konuşuyordu. Höglund aynı zamanda onun yorumlarını da çok tersten algılamış olabilirdi. Yine de Wallander kalbinin derinlerinde Höglund'un durumu abartmadığını biliyordu. Kendisi de üzüldüğü için ne yaptığını söylemişti. Wallander Modin'e merhaba demek için masaya doğru yürüdü.
Ne oldu anlat dedi.
Robert savunma duvarlarını teker teker kırıyor dedi Martinson memnuniyetle. Falk'ın bilgisayarındaki o garip ve büyüleyici dünyada derinlere daldıkça dalıyoruz. Martinson sandalyeye oturmasını teklif etti ama Wallander geri çevirdi. Martinson notlarını kontrol ederken Modin de havuç suyundan bir yudum içti. Falk'ın ağında 4 yeni kurum daha tespit ettik. Birincisi Endonezya Devlet Bankası. Robert'in bunu nasıl anladığını sorma. Güvenliği kırmak konusunda adeta bir sihirbaz. Martinson sayfaları çevirmeye devam etti. Sonra bir de Leaders Privat Bank adında Liechtenstein'da bir banka var. Ondan sonrası biraz karmaşıklaşıyor. Eğer haklıysak sonraki iki şirket, biri Fransız telekomünikasyon firması, diğeri Atlanta'dan bir uydu firması. Wallander kaşlarını çattı. Bunlardan ne çıkarıyorsun?
Eski teorimize göre her şey parayla ilgili. Bu teori hala geçerli bence. Ancak telekomünikasyon ve uydu antenlerinin ne alakası var onu çözemedim.
Burada hiçbir şey tesadüfi değil dedi Modin kısa ve öz.
Wallander ona doğru döndü. Bana anlayabildiğim şekilde anlatmaya çalış.
Tamam, herkes kitaplığını kendine göre düzenler ya da dosyalarını ya da her neyse. Bir süre sonra insanların bilgisayarlarındaki düzeni tanımaya başlarsınız. Bu bilgisayarda çalışan her kimse, her hareketinin bir amacı varmış, her şey düzenli, hiçbir şey fazlalık değil ama aynı zamanda belli bir düzene göre dizilmemiş. Mesela alfabetik sırayla ya da sayısal örüntülere göre değil.
Wallander lafını kes, tekrar eder misin?
İnsanlar genellikle bir şeyleri düzene sokarken alfabetik ya da rakam sırasını izler. A'dan sonra B, sonra C gibi. Önce 1, sonra 2, 5, 7 ama burada böyle bir şey yok.
Düzen ne öyleyse?
Tamamen başka bir şey.
Başka bir model görüyorsun yani.
Modin ekranı işaret etti. Wallander ve Martinson öne eğildiler. İki farklı bileşen tekrar tekrar karşımıza çıkıyor dedi Modin. İlk keşfettiğim 20 sayısı. Birkaç sıfır eklesem ya da sıralamayı değiştirsem ne olur diye denedim. Eğer bunu yaparsam çok enteresan bir şey oluyor.
Ekrandaki rakamları gösterdi. Bir tane iki, bir tane sıfır.
Bakın, şimdi şunu yaparsam ne oluyor?
Modin bir şey yazdı ve rakamlar fosforlu kalemle çizilmiş gibi göründü. Sonra da ortadan kayboldular.
Kaçıp saklanan korkak hayvanlar gibiler dedi Modin. Sanki yüzlerine spot ışığı tuttum. Koşa koşa karanlığa giriyorlar ama bir süre sonra tekrar ortaya çıkıyorlar. Ve muhakkak aynı yerde oluyorlar.
Bunu nasıl yorumluyorsun?
Bir şekilde bu rakamların önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle davranan bir bileşen daha var.
Modin gene ekranı gösterdi. Bu kez JM harflerini gösteriyordu.
Bunlar da aynısını yapıyor dedi. Onları mercek altına almaya kalkarsan silinip gidiyorlar.
Wallander başıydı onayladı.
Hep ortaya çıkıyorlar dedi Martinson. Listede ne zaman yeni bir kurumun kimliğini tespit etmeye çalışsak onlar yine orada. Fakat Robert bir şey daha buldu.
Wallander gözlük camlarını silebilmek için onları durdurdu.
Eğer rakamları rahat bırakırsan dedi Modin bir süre sonra hareket etmeye başladıklarını görüyorsun.
Gene ekranı gösteriyordu.
Adını tespit ettiğimiz ilk şirket listede bir numaradaydı dedi. Burada da gececiler sütunun en tepesinde.
Gececiler mi?
Biz öyle dedik dedi Martinson. Sanki uygun geldi.
Devam et.
Adını tespit ettiğimiz ikinci madde listede daha aşağıdaydı. İkinci sütundaydı. Burada gececiler sağa ve aşağıya indiler. Listede aşağıya devam edersen katı bir düzen içinde hareket ettiklerini görürsün. Sağ alt köşeye doğru toplanıyorlar.
Wallander sırtını gerdi. Tüm bunlar hala ne yaptıklarını anlatmaya yetmiyor.
Henüz işimiz bitmedi dedi Martinson. İşte zurnanın zırt dediği yer burası.
Bir zaman öğesi buldum dedi Modin. Gececiler zamanla koordinatlarını değiştiriyor. Yani buralarda bir yerde görünmez bir sayaç var demektir. Bir hesaplama yapıp öyle tahmin ettim. Eğer sol üst köşeyi sıfır olarak algılarsak, ağın içinde 74 kimlik varsa ve 20 sayısı 22'ye atıfsa, o zaman şunu görürsünüz.
Modin klavyede tuşlara bastı ve yeni bir metin ekranda belirdi. Wallander Atlanta'daki uydu şirketinin adını gördü. Modin en son iki bileşeni işaret etti.
Bu sondan dördüncü sayı dedi. Bugünse 17 Ekim.
Wallander yavaşça başını salladı. Yani bu model pazartesi günü doruk noktasına mı ulaşacak diyorsun? Ayın 20'si bu gececiler için bir nevi bitiş noktasını mı temsil ediyor?
Olabilir.
Peki ya diğer bileşen ne olacak? Şu JM denen şey. 20 sayısı eğer tarihi ifade ediyorsa bu ne anlama geliyor?
Kimsenin bu soruya cevabı yoktu.
20 Ekim pazartesi günü ne olacak?
Bilmiyorum ama şu kadarını söyleyeyim, bir çeşit geri sayım işliyor.
Belki de bilgisayarın fişini çekmeliyiz.
İşe yaramaz. Bu sadece bir monitör dedi Martinson.
Network'ü net göremiyoruz. Ve bir ya da birden fazla server mı var onu da bilmiyoruz.
Diyelim ki geri sayım bir nevi bomba için dedi Wallander. Buradan değilse nereden kontrol ediliyor olabilir?
Bilmiyoruz.
Wallander birdenbire yanlış iz üstünde olduklarını hissetti. Bütün soruşturmanın kilit cevabının Falk'ın bilgisayarında olduğunu varsaymakla hata mı etmişti? Wallander duraksadı, üstüne çöken şüphe duygusu oldukça güçlüydü.
Bunu tekrar düşünmemiz gerek dedi en baştan.
Martinson şoke olmuştu.
Durmamızı mı istiyorsun?
Bunu tekrar düşünmemiz gerek diyorum. Sizin farkında olmadığınız bazı gelişmeler oldu.
Apartman sahnesine çıktılar. Wallander ona Carl Einar Lundberg'i anlattı. Artık Martinson'un yanındayken bir huzursuzluk duyuyordu ama duygularını gizlemek için elinden geleni yaptı. Höckberg'in soruşturmanın merkezinde olduğu düşüncesini bırakmalıyız dedi. Ben artık birisinin onun bize anlatabileceklerinden korktuğu için onu öldürdüğüne ikna oldum.
Peki ya Landahl'ın ölümünü nasıl açıklıyorsun?
İkisi çıkıyordu. Belki Höckberg ona bildiklerini anlatmıştı ve bunların Falk'la bir ilgisi vardı.
Sonra ona Erikson'un evinde yaşananları anlattı.
Bu bizim senaryomuzla çelişiyor gibi dedi Martinson.
O elektrik rölesinin neden morga bırakıldığını ya da Falk'ın cesedinin neden kaçırıldığını hala bilmiyoruz. Tüm bunların içinde aşırı bir acımasızlıkla birleşen bir çaresizlik havası var. Neden böyle yapılsın ki?
Belki de fanatikler dedi Martinson. Onlar için tek önemli olan şey inançları.
Wallander Falk'ın odasını işaret etti. Modin şahane bir iş çıkardı ama artık Emniyet Genel Müdürlüğü'nden adamları getirme vaktimiz geldi. Pazartesiye kadar bir geri sayım bizi bekliyorsa risk alamayız.
Yani Robert'in burada işi bitti.
Evet, derhal Stockholm'de temasa geçmeni istiyorum. Bugün birisini buraya yollasınlar.
Ama bugün cuma.
Umurumda değil, pazartesi iki gün sonra.
Tekrar içeri girdiler. Wallander bu muhteşem işinden dolayı Modin'i tebrik etti ve kendisine artık ihtiyaçları olmadığını söyledi.
Modin belli ki buna üzülmüştü fakat itiraz etmedi. Bilgisayara gidip işleri toparladı.
Wallander ve Martinson ona sırtlarını dönüp alçak sesle ona nasıl bir ödeme yapılacağını konuştular. Wallander halledeceğini söyledi. İkisi de Modin'in dosyaları kendi bilgisayarına kopyaladığını görmedi. Dışarıda yağmurun altında vedalaştılar. Martinson Modin'i arabayla eve bırakacaktı. Wallander onunla tokalaşıp teşekkür etti. Sonra arabasını emniyete sürdü. O akşam Malmö'den Elvira Lindfeld'in geleceğini düşündü. Hem heyecanlıydı hem de gergin. Ancak o bundan önce diğerleriyle oturup soruşturmayı en baştan tekrar düşünmek zorundaydı. Höckberg'in tecavüze uğramış olması bir takım olayların önemini değiştirmişti. Wallander ön kapıdan içeri girdiğinde birisinin danışmada onu beklediğini fark etti. Adam yaklaşıp Rolf Stenius olarak kendini tanıttı. İsim Wallander'e bir yerden tanıdık geldiyse de adam Falk'ın muhasebecisi olduğunu açıklayana kadar Wallander nereden tanıdığını bulamadı.
''Buraya gelmeden önce aramalıydım aslında,'' dedi Stenius, ''ama şehir merkezinde bir toplantım daha vardı ve gelmişken uğrayayım.'' dedim.
''Pek müsait değilim,'' dedi Wallander, ''birkaç dakikamı ayırabilirim.'' Wallander'in odasına gittiler. Rolf Stenius onun yaşlarında seyrek saçlı zayıf bir adamdı. Wallander, Hansson'un onunla temasa geçtiğini söyleyen bir not aldığını hatırladı.
''Polis beni aradığında Falk'ın üzücü vefat haberini almıştım zaten.''
''Kimden?''
''Eski karısından.''
Wallander devam etmesini bekledi.
''Sizin için son 2 yılın tablosunu yaptım. İlginizi çekebilecek diğer bilgileri de yazdım.''
Wallander hiç bakmadan plastik dosyayı kabul etti. Falk zengin miydi?
Zenginle ne kastettiğinize bağlı. Yaklaşık 10 milyon kronu vardı.
O zaman bana göre zenginmiş. Borçları var mıydı?
Hiç yoktu. Ayrıca giderleri de bayağı azdı dedi Stenius.
Geliri çeşitli danışmanlık projelerinden elde ediyordu. Doğru mu?
Bütün bu bilgileri bu dosyada derledim.
Diğerlerinden daha parlak görünen ayrı bir proje var mıydı?
Amerika'dan aldığı bazı projelerden çok iyi kazanıyordu ama sıra dışı bir şey yoktu.
Ne tür projelerdi?
Değişik şirketlerin yanı sıra ulusal bir reklam ajansı zinciri için çalışmıştı. Grafik tasarım programlarını geliştirmelerine yardım etmişti.
Başka?
Ayrıca DuPont isimli viski ihracatçılarına çalışmıştı. Onlar için de gelişmiş bir depo programı kurmuştu.
Son 1 yılda geliri düşmüş müydü?
Öyle denemez bence. Hep akıllıca yatırımlar yapar, bütün parasını tek yere koymazdı. İsveç'te ayrıca başka İskandinav ve Amerikan fonlarında parası vardı. Sağlam bir miktar nakit elinde tutardı. Bir sürü saygın şirkete yatırım yapardı, Ericsson gibi.
Borsa hesabıyla kim ilgileniyordu?
Çoğuyla kendi ilgilenirdi.
Angola ile herhangi bir ilgisi var mıydı?
Neresi dediniz?
Angola.
Bildiğim kadarıyla hayır.
Sizin bilginiz haricinde böyle bir ilgisi olabilir miydi?
Tabii ki ama sanmam. Falk çok dürüst bir insandı. Vergisini ödemeyi çok önemserdi. Mal varlığını yurt dışına taşımasını, böylece vergisini azaltmasını önerdiğimde çok bozulmuştu.
Nasıl yani?
Yeni bir muhasebeci bulmakla tehdit etti beni.
Wallander yoruldu. Teşekkürler dedi. İlk fırsatta belgelere göz atacağım.
''Yazık oldu,'' dedi Stenius, evrak çantasını kapattı. ''Falk iyi bir insandı. Belki fazla içine kapanıktı ama uyumlu biriydi.''
Wallander adamı danışmaya kadar geçirdi. ''Falk'la düzenli aralıklarda görüşür müydünüz?''
''İşlerinin çoğunu telefonda hallederdim.''
''Yani yüz yüze buluşmanız nadirdi.''
''Belgeleri yollamak ve insanların vakti olduğu zaman imzalamaları bize yetiyor.''
Stenius emniyetten ayrıldı. Çıkarken şemsiyesini açtı. Wallander odasına dönüp Falk'ın çocuklarıyla konuşma fırsatı yakalayan oldu mu diye merak etti. En önemli görevlere bile ayıracak vaktimiz yok diye düşündü. Dişimizi tırnağımıza takmış çalışıyoruz ama adalet sistemi çözülmemiş dosyalarla dolup taşan eski bir depoya dönüşerek çürüyor. Saat 3:30'da soruşturma ekibi toplandı. Neuberg gelemeyeceğinin haberini vermişti. Höglund onun vertigo hastalığıyla boğuştuğunu söyledi. Kasvetli bir hava içinde içlerinden hangisinin ilk kalp krizini geçireceğini tartıştılar. Ardından Höckberg'in tecavüze uğramış olması konusuna ve bunun ellerindeki dosyaya etkilerine geçtiler. Wallander, Karl Einar Lundberg'in gözaltına alınıp sorgulanmasını ısrarla talep etti ve Victorsson'a baktı. O da başıyla onay verdi. Wallander aynı zamanda Höglund'dan baba Lundberg'in de herhangi bir şekilde bu işin içinde olup olmadığını öğrenmesini istedi.
''Sence o da mı kızın peşindeydi?'' dedi Hansson. ''Nasıl bir aile bu böyle?''
''Bütün olanları bilmek zorundayız,'' dedi Wallander.
Vekaleten öç alma teorisi kafama yatmıyor dedi Martinson. Kusura bakmayın ama bence çok uzak ihtimal.
Biz bu konularda ne hissettiğimizi tartışmıyoruz dedi Wallander. Burada olanları irdeliyoruz.
Sesini kontrol edememişti, sert çıkmıştı. Masada oturanların da bunu fark ettiğini gördü. Daha arkadaşça bir tonla aceleyle devam etti.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve bilgisayar uzmanları ne oldu, ne dediler?
Birisinin hemen gelmesi için ısrar ettiğimde mızmızlandılar ama yarın sabah 9'da birisi burada olacak.
Bu birisinin bir adı var mı?
Adı gerçekten de Hans Alfredson.
Herkes kahkahadan kırıldı.
Hans, daha doğrusu Hasse Alfredson meşhur bir İsveç komedyenin adıydı.
Martinson onu Sturup'tan karşılamak için gönüllü oldu.
Sence ona bugüne dek yapılanları gösterebilecek misin dedi Wallander.
Evet, Modin çalışırken bir yığın not aldım.
Toplantıyı Jonas Landahl hakkında konuşup bitirdiler. Hanson oğlanın anne babasıyla temasa geçmişti ve telefonda cesedin kimliğini tespit etmelerini sağlayan bilgiyi almıştı. Çift Korsika'daydı ve şimdilerde eve dönüş yolundaydılar. Nyberg Höglund'a bir not göndermiş, Sonya Höckberg'in sahiden de Landahl'ın arabasında olduğunu ve arabanın o gece trafoya gittiğini yazmıştı. Artık biliyorlardı ki Landahl'ın adli sicili temizdi. Fakat bu Sölvesborg'daki çiftlikte Falk gözaltına alındığında vizyonların salıverilmesinde onun yanında olmadığını göstermezdi.
Saat akşam 6'ya geliyordu. Wallander daha fazla ilerleme kaydedemeyeceklerini hissedip toplantıyı bitirdi. Cumartesi günü tekrar toplanacaklardı. Wallander'in artık acelesi vardı. Evini temizlemek ve Elvira gelene kadar hazırlanmak zorundaydı. Ancak önce odasına gidip Nüyberg'i aradı. Cevap vermesi o kadar uzun sürdü ki Wallander telaşlanmaya başladı. Nihayet Nüyberg telefonu açtı. Her zamanki gibi sinirliydi. Wallander rahatladı. Nüyberg daha iyi hissettiğini ve ertesi gün işe geleceğini söyledi.
Wallander etrafı toplamayı ve üstünü değiştirmeyi tam bitirmişti ki telefon çaldı. Elvira arabasından arıyordu. Sturup çıkışını şimdi geçmişti. Wallander hoş bir Üstad restoranında yer ayırtmıştı. Buluşmak üzere sözleştikleri meydanın yolunu tarif etti. Ahize'yi öylesine sakarca koydu ki Ahize yere düştü. Küfrederek Ahize'yi tekrar yerden aldı. O esnada Linda ile bu akşam konuşmak üzere sözleştiklerini hatırladı. Bir süre düşündükten sonra telesekreterine gideceği restoranın telefonunu bırakmaya karar verdi. Ona ulaşmak isteyen oradan arayabilirdi. Bir gazetecinin arama ihtimali vardı ama ufak bir ihtimaldi. Yaşanan skandala dönük ilgi azalmışa benziyordu. Wallander arabasını evde bırakıp yürüdü. Yağmur durmuştu, rüzgar da dinmişti. Wallander biraz hayal kırıklığı hissediyordu. Elvira trenle değil arabayla geliyordu. Demek ki bu akşam Malmö'ye dönmeyi planlıyordu. Ayrıca Wallander'in böyle düşünmesi mantıksızdı. Güzel bir kadınla yemek yemenin keyfini çıkarmaya odaklanmaya karar verdi. Meydandaki kitapçının önünde durup bekledi. Yaklaşık 5 dakika sonra kadının Ham Caddesi'nden yürüyerek yaklaştığını gördü. Wallander birden utandığını hissetti. Kadının telaşlı yürüyüşüne şaşırdı. Norre Caddesi'nden restorana doğru yürürken kadının koluna girdiğini hissetti. Svedberg'in yaşadığı binanın önünden geçiyorlardı. Wallander durdu. Orada olanları anlattı Elvira'ya. Kadın pür dikkat dinledi.
''Peki şimdi ne hissediyorsun?'' dedi.
''Bilmiyorum, kötü bir rüya gibi. Gerçekten yaşandığını kabul edemediğim bir durum.'' Restoran küçüktü ve yaklaşık 1 yıl önce açılmıştı. Wallander orada hiç yemek yememişti ama Linda tavsiye etmişti. Wallander buranın dolu olmasını bekliyordu fakat sadece birkaç masa doluydu.
''Üstad tıklım tıkış bir şehir değil'' dedi Wallander özürler gibi ama buranın yemekleri çok lezzetli dediler.
Wallander'in Continental Otel'den tanıdığı bir garson onları masalarına götürdü.
''Arabayla geldin'' dedi Wallander şarap listesini inceleyerek.
''Evet, arabayla dönerim'' diye düşündüm.
''O halde bu gece şarap içen ben olacağım.''
''Polis kandaki alkol miktarı için ne diyor?''
''Eğer araba kullanacaksan hiç içmemek en iyisidir'' der. ''Ama bence yemeğin yanında bir kadehten bir şey çıkmaz. İstersen yemekten sonra emniyete gider sana alkol testi yaparız.''
Yemekler şahaneydi. Wallander ilk kadehini bitirip ikinciyi söylemeden önce tereddüt eder gibi yaptı. Şu ana dek sohbet hep onun işiyle ilgiliydi. Wallander ilk kez keyif alıyordu bundan. Elvira'ya Malmö'de stajına başladığını ve bıçaklanarak ölmekten son anda kurtulduğunu anlattı. Elvira ona elindeki işleri sorunca Wallander kadının gazetede girişinden haberdar olmadığını anlamış oldu. Wallander ona trafodaki garip ölümden, ATM'nin önünde ölü bulunan adamdan ve Polonya feribotunun pervanesine atılan çocuktan bahsetti. Tam kahvelerini sipariş etmişken restoranın kapısı açıldı. Wallander onu hemen gördü. Modin, Wallander'in yalnız olmadığını fark edince tereddüt etti ama Wallander ona gelmesini işaret etti. Modin'le Elvira'yı tanıştırdı. Çocuğun endişeli görüntüsü dikkatinden kaçmadı, ne olduğunu merak etti.
''Sanırım bir şey buldum.'' dedi Modin.
''Özel konuşmak isterseniz ben kalkabilirim.'' dedi Elvira. ''Gerek yok.''
''Babamın Lodorup'tan beni getirmesini rica ettim.'' dedi Modin. ''Telesekreterden öğrendim yerini.''
''Bir şey buldum.'' dedin.
''Bilgisayar tam karşımda değilken açıklaması zor ama sanırım son şifreleri kırmayı da başardım.''
Modin kendinden emin gözüküyordu. ''Yarın sabah ilk iş Martinson'u ara.'' dedi Wallander. ''Bu gelişmeyi ona önceden haber veririm.''
''Haklı olduğumdan emin sayılırım.''
''Bunca yolu tepmene gerek yoktu.'' dedi Wallander. ''Bana telefon edebilirdin.''
''Bazen kendimi fazla kaptırıyorum.''
Modin gergince Elvira'ya baş selamı verdi. Wallander ona yeni keşfettiği bu önemli bilginin ne olduğunu sormalıyım diye düşündü. Ama yarına kadar erteledi. Şu anda rahat bırakılmak istiyordu. Modin anlayış gösterdi. Tekrar restorandan çıktı. Aralarındaki konuşma 2 dakika sürmüştü. ''Çok yetenekli bir delikanlı.'' dedi Wallander çocuk çıkarken. ''Bir bilgisayar dehası.'' ''Soruşturmada bize yardım ediyor.''
Elvira gülümsedi. ''Gergin bir tipe benziyor ama eminim işinde çok iyidir.''
Gece yarısına doğru restorandan çıkıp yavaş yavaş Stortorget'e doğru yürüdüler. Elvira arabasını Ham Caddesi'ne park etmişti.
''Harika vakit geçirdim.'' dedi Elvira vedalaşırken.
''Benden hala sıkılmadın mı?''
''Hayır, ya sen?''
Wallander onun daha fazla kalmasını istiyordu ama onu rahat bırakması gerektiğini de biliyordu. Hafta sonu tekrar konuşmaya karar verdiler. Wallander Elvira'ya sarıldı, kadın yanından ayrıldı. Wallander evin yolunu tuttu. Birdenbire sokağın ortasında durdu. ''Gerçek mi bu?'' diye düşündü. ''Hakikaten yeni biriyle mi tanıştım ben?'' Maria Caddesi'ne doğru yürüdü. Saat 1'i biraz geçerken uyuyakaldı. Elvira Lindfeld karanlıkta Malmö'ye doğru arabasını sürdü. Rüçger'de az kala yol kenarındaki bir park alanına yanaştı. Luanda'dan bir numarayı çevirdi. 3 denemeden sonra bağlandı. Bağlantı iyi değildi. Carter'ın sesini hatta duyunca hemen sadede geldi.
''Fu Cheng haklıymış. Sistemimizi kıran kişinin adı Robert Modin. Üst hat dışında Lodorup denen bir köyde yaşıyor.''
Carter'ın söylediklerini anladığından emin olana kadar bunları tekrar etti ve sonra hat kesildi. Tekrar ana yola çıkıp Malmö'ye doğru devam etti. 33. ayrımın sonu. Sayfa 409.